Ayrım 20. Sayfa 248. Bu beklentilerin, bu umutların ve bu kuşatmaların karşılıklı etkileşimlerinin ileride nasıl bir sonuca ulaşacağı ise kuşkusuz sorunun sadece popüler kültür sorunu olarak ele alınmasıyla yanıtlanabilecek bir şey değildir. Fakat bugün için bir ölçüde de olsa sorunu açıklayabilmek amacıyla 19. yüzyıl ortalarından itibaren popüler kültürün nasıl bir toplumsal ve kültürel ortamla karşılaştığı, popüler kültürün günümüzdeki ideolojik işlevinin ne olduğu, bunu ne dereceye kadar başardığı, kapitalist sanayi toplumlarında ideoloji sorunu üzerinde durmamızda yarar var. Fakat bunları anlamak için de 19. yüzyılda kitle toplumu görünümünü alan sanayi toplumunda bu sürece direnen modernist sanat anlayışının sorunlarını görmemiz gerekiyor. 4. 19. yüzyıldan günümüze sanatın toplumsal koşullarındaki değişimler. Kapitalist sanayi toplumuna geçiş süreciyle birlikte başlayan toplumsal ve kültürel değişmeler, şimdiye kadar genel özelliklerine değindiğimiz sanatın dış gerçekliğini yansıtması sorununa oldukça değişik özellikler kazandırmıştır. Bunların başta gelen nedenleri, sanırım maddi kültür öğelerinin üretiminde olduğu kadar tinsel kültür öğelerinin üretiminde de bu işlerde kullanılan teknolojinin bunlardaki insanlar arası ilişkilerin değişmesi, yeni tinsel kültür öğelerinin üretimini gerektiren ve bunlara dış gerçekliği anlatmak ve anlamlandırmak için gereksinim duyan geniş çerçeveli toplumsal ilişkilerin değişmiş oluşudur. Yeni dönemin sanatsal etkinlikleri de hiç kuşkusuz kendini çevreleyen bu geniş ve kapsamlı değişmelere göre belirli özellikler kazanmak zorunda kalmıştır. Bu modernist sanatın dış çevresindeki yeni gelişmeleri kısaca görelim. Bunu da yakınlarda derlenip İngilizce yayınlanan bu konularla ilgili ilginç çalışmalardan birini göz önünde tutarak yapalım. Benjamin 1973. 19. yüzyıl ortalarından itibaren oluşan yeni toplumsal ve kültürel yaşamı inceleyen son yılların en ilginç çalışması Walter Benjamin'in Baudelaire üzerine incelemeleridir. Biz buradaki sınırlı konumuzla ilgili olarak kimilerine göre 1940'ta İspanya sınırındaki intiharı yüzünden kitap şekline sokamadığı için, kimine göre ise ki bizce daha olası çağımızın koşulları açısından kendisi böylesini daha uygun bulduğu için fragmanlar biçiminde yazılmış bu çalışmadaki önemli savları özetlemek istiyoruz. Benjamin, kapitalist sanayi toplumunun oluşumu ile birlikte başlayan toplumsal ve kültürel değişmelere ilişkin olarak özetle şunlara değiniyor. 1. 1830'larda devletin himayesi altında kendi egemenliklerini kurmaya yönelen mali sermaye ile sanayi burjuvazisi 1850'lerden sonraki yeni girişimler ile bunu hızlandırmıştır. Böylece sivil toplum düzeyindeki düzenlemelerle hegemonik kültürü topluma sosyalize etmeye yönelmişlerdir. Bu düzenlemeler 1830'lardaki Louis Philippe dönemiyle burjuvazinin başat bölümü olmaya başlayan mali sermaye ve sanayi burjuvazisinin egemen blok içindeki yerini sağlamlaştırdığı gibi, sanayi kapitalist toplumun bir toplumsal formasyon olarak varlığını sürdürmesi için ekonomik, siyasal ve kültürel düzeylerinde çeşitli düzenlemelere girişmesini de kolaylaştırmıştır. Sanayi toplumuna geçişle birlikte iletişim ve ulaşım teknolojisi de içinde yer almak üzere üretim işlemlerinde kullanılan teknoloji, materyal kültür gitgide daha rafine ve verimli teknolojilere dönüşmekteydi. Bunun en zor yanı ise materyal kültürden çok insan öğesinin ya da başka bir açıdan tinsel kültürün teknolojinin bu kesimindeki değişmelere uygun duruma getirilebilmesi olmaya başlamıştır. İleri teknolojinin sağlayacağı verimlilik artışından en çok ve en başta egemen sınıfın ve yandaşları olan katmanların yararlanacağı anlaşılmış bulunuyordu. Fakat bu verimliliğin yeni teknolojiyle üretim işlemlerine uygulanabilmesi için iş gücünün üretim ilişkileriyle sınırlı yetenek ve becerilerini arttırmak kadar, artan verimlilikten elde edilecek refahtan bu sınıfı ve diğer emekçi katmanları yararlandırmak gerekiyordu. Yani yeni teknolojinin gerektirdiği iş gücüne ilişkin eğitim, denetim ve iş uygulayımı disiplininin kitlelerce benimsenmesi için bunların daha iyi bir yaşama standardına ulaşmanın araçları olarak görülebilmesini sağlamak gerekiyordu. Kısacası 1830'ların ve 1840'larda bile devam eden iş gücünün çok çalıştırıp az tüketimle yetinmeye yönelten çalışanlar etiği yerine işçileri ve emekçi katmanları orta sınıfın alt kesimlerinin yaşamını özendirmek gerekiyordu. Bunun maddi zemini oluşmuş bulunuyordu. Lyon'daki ipeklilerin belirli bir satın alma gücü olan fakat üretim teknolojisindeki verimlilik artışına yetecek hacimde olmayan orta sınıfın zengin kesimine daha fazla ipekli satabilmek için tuzlu su havuzlarında bekletildikten sonra kurutulup toplanması ve piyasa sürülmesi yerine ipeklilerin moda yoluyla ömürlerini kısaltarak satışın artırılması yolları bile denenmekteydi. Lafarge'ın 1848 çalışma hakkının reddi yazısı. Vitrinler, bulvarlar, reklamlar, bulvar gezintileri, kafeler oluşmuştu. Yeni kent yaşamında toplumsal ilişkilerin anonimleşmiş ilişkiler olmasından da yararlanarak reel yaşamın dışındaki saatlerde özenilen katmanlardaki insanların kimliğinin edinilmesi alt kesimler için mümkün ve çekici olmaya başlamış. Bunların oluşturacağı fantazya kolaylaşmıştı. Veblen'in 1892'deki yazısı bunların sosyal bilimlerdeki ilk yansımasıdır. Böylece tüketim giderek işçi ve emekçilere reel yaşamdaki toplumsal konumlarının vermediği doyumların neden olduğu acıları orta sınıfın yaşamına özenmeler aracılığı ile bu kesimlerde reel yaşamın tamamlayıcısı ve destekleyicisi yeni ve zengin bir fantazyanın yapıcı öğesine dönüştürülmüş, bir ideoloji aracı ve hegemonik ideolojinin bir tür harcı olmuştur. Hegemonik ideolojinin haklılaştırdığı, yücelttiği, özendirdiği, doğru, güzel, insanca, yararlı, onurlu saydırdığı şeylerin bir tüm olarak yerleştirildiği tüketim ideolojisine dönüşmüş bir yaşam felsefesi olmuştur. Bu yaşam felsefesi, değiştirilemeyen reel yaşamın aynı ile yinelenmesi olduğu için reel olan ile fantazi olan birleştirilmiş, bağımlı konumdaki sınıf ve katmanların dış gerçekliklerine katlanmaları kolaylaştırılmıştır. İkinci fantazi dünyası, reel yaşam üzerindeki etkinliğini yitiren insan için yakının uzak, uzağın yakın kalınmasının en etkin, en zengin yolunun bulunması demek olan kitle iletişim araçları ile yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır. 1824'te 47 bin olan Paris'teki gazete abonman sayısı 1836'da 70 bine, 1846'da 200 bine ulaşmıştır. 5. La Presse, Girardin'in gazetesi reklam almaya, tepsika romanı başlamıştır. Sonunda beklediğini elde etmiş ve abonman ücretini yarı yarıya ucuzlatabilmiş, kitle basınına doğru gelişmenin tılsımını da bulmuştur. Reklam ve karanlıksızın yaşanan dış gerçekliğin aynı ile yansıtıldığı tepsika romanlarla fantazyanın sömürülmesi, okuyucu ve reklamın artırılması ve aynı döngünün gitgide daha büyük çemberlere varacak biçimde yenilenmesi. Bu arada reklamlar ve yazı işlerinin görünüşünü yansıtan yazılar, zaman zaman reel yaşamın kuru ve sevimsiz bir dille aktarımına dönüşebildiği için gazeteler savundukları reel dünyayı daha renkli bir görünümle sunabilmek amacıyla dedikodu sütunları açmaya, önemsiz haberlerin büyütüldüğü sansasyon haberciliğe, çok uzak yerlerdeki tuhaf ya da önemsiz olayları bile haber yaparken kendi toplumunun sorunlarını unutturacak olan reel yaşama ilişmeyen bir fantazi dünyası oluşturmaya da başlamışlardır. Böylece 1830'larda halkın kafelerde okuduğu gazetelerden artık her gün kitlesel bir okuyucu topluluğunca gündelik yaşama başlamak için okunan gazetelere geçilmiştir. Bu arada siyaseti arka plana atarak ki bu depolitize edilmiş kitlelerin düzen için daha yararlı birey yurttaşlara dönüştürülmesinin de başlangıcı olmuştur. Dar ve çarpık tecessüse, dedikoduya, kadınsı dünyaya yönelme de başlamıştır. Tefrika romanların reklam gelirlerine katkısı sayesinde bu yazarlar büyük paralar almaya başlamıştır. Bunun karşılığında ise edebiyat düzenle bütünleşmeye hem de reel yaşamdaki acıları karşısında gözyaşı döktüğü yoksul ve dış gerçekliğini kavrayamayan kesimleri daha da şaşırtarak reel yaşamlarına karşı çıkmaktan alıkoymaya yönelmiştir. Örneğin Alexander Dumas tefrika romanlarını yetiştirebilmek için evinde roman yazarları istihdam etmeye başlamıştır. Romanlarıyla insanları siyasetten uzaklaştırırken kendisi Tunus'un Fransa'nın sömürgesi oluşunu kamuoyuna benimsetmek için hükümet tarafından gezilere çıkarılmıştır. Victor Hugo ise 1789'dan beri politikaya sadece kalabalıklar olarak katılmasına izin verilen, gerçekte ise çıplak birey yurttaşa indirgenmiş kitlelerin karşısında yoksul ve kadersizlerin bile içlerinde Fransız olmanın gururunu taşımakta olduklarını söyleyerek onların gerçek durumunu mistifiye etmiştir. Bir yandan yoksullar için roman yazarken, bir yandan da yoksulların siyasete kendileri adına katılmaktan alıkonulmasına özen gösteren bir siyasal pratik ile onları edebi ve siyasi alanda kendisi için müşteri seçmen klientel kitlesine dönüştürmüştür. Edebiyatla para kazanmak, siyasetle saylav, milletvekili olmak kendisinin doğal hakkı gibiyken kitlelere layık gördüğü sadece kitle olmaktı. Böylece edebiyat tarihinde romanının adı bir kolektivite adı olan ilk yazar diyebileceğimiz Hugo, başarılı bir yazar, başarılı bir kişi olmanın kitleleri ne şekilde kutlanmakla olanaklı olacağını da göstermiştir. Laisizm, demokrasi ve gelişme kavramlarından oluşmuş bir bayrağı elinde tutarak kitlelerin varoluş biçimini değiştirmeyi düşünmeyenler için açık olan bireysel yükselmeye yarayan yollarla ilerlemeyi kabullenmişti Hugo. Ama bu yollar kitleleri kalabalıklar olma düzeyinden yukarılara çıkarmayan, sadece seçkinleşmeye yatkın kitleler adına, halk adına, yurttaş bireyler adına konuşmayı haklarını bilen, hırslı kişileri kendileri ile kitleler arasında bir eşik koyma olanağına kavuşturan, onları da kitleleri de onurlu bir toplumsal yaşama erişmekten alıkoyan yeni düzenlemeler oluyordu. Hugo bu nedenle modern epik geleneği kurarcasına kitleleri edebiyatta yüceltirken kendisi de kitlelerin baskısı altına alınmış tek tek insanlar olarak tutulmasına katkıda bulunmuş, başarılı edebiyat ve siyaset hayatı ise bu hizmetinin yeni politik düzen tarafından cömertçe sunulan karşılığı olmuştur. 3. Yurttaş birey, üretim araçları üzerindeki mülkiyet ve denetimin bir azınlığın eline geçmesinin hızlandığı 1830'lardan itibaren iç dünyasını artık evinde aramaya başlamıştır. Bu dört duvar arasındaki dar mekan, bireysel yaşamı fantazi dünyasının süslenmesinde bile reel yaşamdaki egemen bağımlı insan ilişkilerine bağlamaktaydı. Yayıncılığın endüstriye dönüşmesi sonucunda şiir, roman ve düşün yapıtları da meta ekonomisinin boyunduruğu altına girmekteydi. Baudelaire'in belirttiği gibi şair, kalabalığın içinde terk edilmiş bir insan olarak yaşamaktaydı. Eleştirdiği fakat değiştiremediği reel yaşamını aylak bir görünüm içinde sürdürüyordu. Benjamin'in deyişiyle, kalabalıklar şair için artık sadece bir sığınak değil, aynı zamanda en son uyuşturucu olmaya başlamıştır. Kalabalık için aylak görünümüyle karışmakta, böylece bir yandan toplumu protesto etmekte, bir yandan da protesto ettiği toplumun dışına çıkamamanın verdiği bunalımı hissetmemek için kalabalıklar içinde soluyabildiği meta toksinlemesine yönelmektedir. Bu toksin, İnsanın da birey olmaktan çıkıp meta insana dönüşmesinden oluşmaktadır. Meta olan insanın benimsemek zorunda bırakıldığı bu yeni yaşam biçimi ancak bilincine varmamakla rahat edilen bir yaşam biçimidir. Bağımlı insan için, birey yurttaş için. Pazar için meta üretme yönelme hızlandıkça insanlar üretimin koşullarından da gitgide daha az haberdar olabilmeye başlamışlardır. Bu, üretim sürecinin artı değer aktarımına ilişkin yanları ile de sınırlı kalmayan, üretimin teknik koşullarından da uzaklaşmak anlamına gelen bir bilgilenememedir. Ucuz meta üretmeye yönelen yeni imalat teknolojisi, müşteriyi eskisi gibi sipariş üzerine mal alma olanağından yoksunlaştırdığı gibi, karşılamayı vaat ettiği belirli bir gereksinimle ilgili kullanımından çok, parlak görünümlü kötü taklitlere yönelmiştir. Müşterinin imalat süreci üzerinde söz söyleyebilme olanakları ortadan kalkmıştır. Aynı durum, şiirin üretimi içinde, sanatın diğer türleri içinde geçerlidir. Yaşam, üretim ilişkilerindeki değişmelerin sonucunda insanların kendi denetimlerinden çıkmış bir yaşama dönüştükçe, şiir, şairin dışındaki insanların, Lapoyolların ve onların ardındakilerin biçimlendirdiği bir hayat içinde üretilmiş sözcüklerle sınırlanmaya, kendi nesnesini egemenlere kaptırmaya başlamış. Buna tepkisi ise, ola ola posipöre, posipör saf şiir, indirgenmeyi benimsemek olmuştur. Şiirin soylu direnimi, posipörü yaratan 3. Napolyon'un Burjuva sanatçılar üzerinde bile sansür uyguladığı dönem içinde, bu yeni toplumsal yaşamın nevrastenisini yansıtan Baudelaire'in lirik şiirinde sürer. Bu şiir, Paul Valéry'nin deyişiyle gereksinimleri aracılığı ile yüzünden canlı tutulan kişinin başkalarına bağlı olma duygusunun yavaş yavaş toplumsal mekanizmanın düzgün işlemesine indirgendiği bir yeni çağda insanın sürüklendiği bu yeni vahşet dönemi karşısında yaşamdan kurtuluş, emancipation işlevini yüklenmiştir. Soylu fakat öznel anlamda yenikliği benimsemese de yenikliğin verdiği kendini yok etme duygusuna tutkun bir modernist şiir olarak yaşamaktadır artık lirik şiir. 19. yüzyıl başlarında icat edilen kibritin çakışı gibi işçinin sürecin bütünlüğüne değil, süreçte yer alan işlemlere tek tek ve birçok yanıtlar verdiği fabrikalardaki yeni üretim teknolojisinin belirli bir ritimle işleyen sistemde rasyonelleştirilmiş, fakat birbirinden kopuk işlemlere dayanan işçiliği gibi insanın gündelik yaşamdaki algılamaları da sanat ve düşün alanında dahil artık sadece şok niteliğinde olan uyarımları algılayabilmeye başlamıştır. Üretim sürecinin bütünlüğünü görmezden alıkonulan insan yaşamındaki olguları da birbirinden kopuk, tarihsizleşmiş, belleksizleştirilmiş olarak algılayabilmektedir. Öte yandan üretim sürecinin kendisi rasyonelleştirildikçe bu süreçteki işlemler geliştirilen iş bölümünün ürünü olarak gitgide daha az yetenek ve beceri ile yapılabilir hale getirilmiştir. İş gücünün bedensel kesiminde geniş bir eğitim ya da eskinin zanaat üretimindeki gibi uzun bir yetiştirim dönemi gereksizdir artık. Başkalarının düşünüp geliştirdiği üretim işlemlerinin en uygun biçimleri talime alınmış işçiler için kısa sürede öğrenilebilir hale getirilmiştir. İşçi, işletme rasyonelleştikçe bu işlemlere çoğunlukla yenilik katamaz, bu gereksizdir. Ayrıca bunların icadı, üretim sürecinin bütününü görebilen kademelerdeki uzmanların, mühendislerin, kuramsal çalışma yapanların gerçekleştirebilecekleri işler olmuştur. Kumarda her elde sahip olunabilecek şans, nasıl daha önceki eller sayesinde birikimlenmiş bir şans olamıyorsa, işlikteki yaşam ve işlik sonrası yaşamda belleksizleşme ve tarihsizleşme içinde yaşanmaktadır. Nitekim şans oyunları, tefrika romanlar, santimental edebiyat, salon oyunları, ilgi çekicilikle yetinen gazeteler, operetler, kumarhaneler de bu işi üstlenmişlerdir. Ludwig Born'un 1862'de söylediği gibi, laf sen hala herkes doğuştan bir Romalı gibi dünyaya geldiği için burjuva toplumu insanı bunlar aracılığı ile de romanize etmektedir. 6. Gerçek Napolyon savaşları sırasında burjuvaziye bulaşan kumar giderek Fars, Napolyonlu, Marx 1975, 1830'lardan itibaren toplumun diğer kesimlerine de bulaşmıştır. Yaşam, İşlikte de, işliğin dışında da tıpkı kumardaki gibi oyunun varlık nedeni ve başlatıcısı olan düzenleyici ideyasına bağlı kılındıkça, insanın gündelik hayatındaki deneyimleri de mekanca ve zamanca insandan uzaklaşmaya başlamıştır. Benjamin 1973, kişinin arzularının yerine gelmesi kendine değil yıldızlara, yıldız fallarına, uzak mekanlardaki değişkenlere bağlı sayılmaya, zaman bakımından ise bilinmeyen uzun gelecek zamanları da kapsayan belirsizleştirilmiş bir zamana bağlanmaya başlamıştır. İnsanın yaşamda yapabildiği Kant'ın sözünü hatırlatırcasına deneyime, yaşama vulgar bir başvuruya dönüşmüştür. Meta ise gitgide taçlandırılarak insanların akıllarını başlarından alan bir fantazmagoria'ya dönüşmektedir. Fantazmagoria bir görüntü oyunu, iki doğaüstü olay. Eğlence sanayinin gelişmeleriyle de kendinden ve başka türdeşlerinden yabancılaşmış insan artık bu fantazmagoriaya katılabilecek duruma getirilmek üzere metaların düzeyine çıkarılmaktadır. Bu gelişmenin ikinci yanında ise insanın sinikleşen yeni doğası oluşmaktadır. Ölü objelerin sunumundaki incelik metaları spesiyalite, Fransızca uzmanlık alanı, lere dönüştürerek Marx'ın metanın teolojik sıçraması dediği bir özellik kazandırarak sözde zenginleşmiş bir tüketime yönelik yaşamın yolunu açmaktadır. Metanın bu yeni işlevlerle yüklendirilmesi insanın iş dışı yaşamındaki düzenlemelerin de etkinleştirilmesine olanak hazırlamaktadır. Diğer yandan orta sınıfın mülkiyetli kesimleri de realiteyi önde tuttukları iş dünyasını tamamlamak için illüzyonlar içinde yaşayacağı bir iç mekan oluşturmaya başlamıştır. Böylece Orta sınıf dünya tiyatrosunu lojaya dönüştürdüğü oturma odasından seyretmeye başlamıştır. Bağımlı sınıf ve kesimler ise işliklerdeki çalışmalarına, işlerine toplumsal bir önem ve değer kazandıramadıkları için illüzyonları ile reel dünyalarına destek olacak daha derin bir fantazi oluşturabildikleri başka bir iç mekan arar. Bunlar evlerindeki özel yaşam ortam aracılığı ile işlerindeki yaşamlarını da illüzyonlarının da baskı altında tutulabilmiş oluyorlardı. Ev toplumsal varoluşun realize edilemeyen yanlarının merkezi olmuştur. Sanatta ise Art Nouveau yeni sanat bu iç mekanı kullanarak yeni teknolojinin egemen olduğu ortama karşı örneğin çizgiyi bir ilerici dile döndürerek çiçek ile çıplak arı olanı 7, sebze figürleri ile de doğayı simgelemekteydi. Bir süre sonra ise demir ve somut mimari ile birlikte yeni teknolojik sanatsal türlenmeler bireyin iç mekanı ile yürütmeye çalıştığı direnmeyi de geçersiz kılacak, direnmenin bireysel bir iş olmadığını ortaya koyacaktır. Bu son durumda iç mekan, metalaşmanın önlenebildiği bir yaşam alanı değildir. Metalaşmış olan şeylerin değişim değerinden kurtarılmak için alınıp kapatıldıkları, fakat meta olmaktan uzaklaştırılsalar bile eski kullanım değerlerine kavuşturulamadıkları, bunun mümkün olduğu bir toplumsal yaşama geçmedikçe bunu sözde yapan bir mekandır sadece. İç mekana alınıp kapatılan metalar eşyaya dönüştürülememekte, sadece fantezi bir eşya değeri kazanabilmektedir. Metayı eşyaya döndürerek onu yücelttiğini sanan eski eşya toplayıcısı, antika tutkunu insan, eşyaların kullanımca yararı olma boyunduruğundan azat edildiği eski ve bugünkü dünyadan uzak bir dünyada yaşama olanağına bu nedenle olsa olsa bir illüzyon olarak ulaşabilmektedir. Yaşamak iz bırakmak sayıldığı için iç mekandaki örtüler, kutular, çekmeceler, koltuklar, koltuk örtüleri, biblolar, çerçeveli resimler hem konuttaki izlerdir hem de illüzyon olarak yaşanan bir yaşamda bırakılabilen izlerdir. Dış gerçeklik ise bu illüzyon sayesinde dokunulmazlık kazanmaktadır. Ne var ki reel yaşam üzerindeki egemenliğini yitiren insanın içine çekildiği bu iç mekan çok geçmeden reel yaşama katlanabilmek için gereken yoğun bir anominin her yanı kapladığı güçsüz, sinik ve suçluluk ve karşıtlık duygusunun iç içe girdiği karanlık bir yeraltı dünyasına dönüşmüştür. Edgar A. Poe ile başlayan dedektif öyküleri iç mekanın ilk fizyolojik betimlemeleridir. Bunlar anominin reel yaşamın vazgeçilmez bir tahammül öğesi olduğunu gösterdiği kadar modern toplum yaşamının en şaşkın ve en yıkıma uğramış toplumsal sınıfının kimler olacağını da göstermeye başlamıştır.